Ayrım 5. Kitapçı Mendel. Stefan Zweig. Sayfa 52. Kitapçı Mendel. Yine Viyana'dayım. Akşam olmak üzere. Kent dışına yaptığım bir ziyaretten az önce döndüm ve ıslak kırbacını sallayarak insanları kapı içlerine ve tente altlarına kaçıran yağmura tutuldum. Kendimi hemen koruyucu bir çatı çıkıntısının altına attım. Bereket versin, Viyana'da hemen hemen her köşede bir kahvehane vardır. Bir süre sonra şapkamdan damlayan sular ceketimin omuzlarını sırılsıklam etti. Karşıdaki kahvehaneye sığındım. İçeri girer girmez ilk dikkatimi çeken şey burasının her semtte rastlanan kahvehanelerden biri olduğu idi. Eski Viyana atmosferindeydi, müşterileri mutlaka daha çok bu semtte yaşayanlardı. Masalarda az kahve içip çok gazete okuyan, düşük gelirli küçük insanlar oturuyordu. Günün bu saatinde salonun sigara kokan havasına mavi duman halkaları karışmıştı. Fakat kahvehane yine de bakımlıydı. Kanepelerinin kadife ile yeni kaplanmış olduğu dikkati çekiyordu. Tezgahın üzerindeki yeni madeni kasada parıl parıldı. Koşarak kendimi buraya attığım için dışarıdaki tabelada yazan adını okuyamamıştım. Fakat bu önemli miydi? Masalardan birine oturdum. Bir süre sonra her yanım ısındı, rahatladım ve mavimsi buğulanmış camlardan dışarıya bakıp şu sıkıcı yağmurun ne zaman daha uzaklara gitmeye karar vereceğini düşündüm. Daha sonra her Viyana kahvehanesinde uzun süre hiçbir şey yapmadan öylece oturan müşteriler gibi tembelleştiğimi hissettim. Bomboş kafamla öteki masalarda oturanlara bakıp durdum. İçerisini aydınlatan lambaların donuk ışığında, sigara dumanı arasında sağlıksız bir gri renk masalardaki insanların yüzlerine gölgeler gibi vuruyordu. Kasada duran genç kız, kahve servisi yapan garsonun her getirdiği tepsiye hızlı hızlı şekerle kaşık koyuyordu. Sonra gözlerim yarı açık, duvarlardaki afişlere umarsızca bakıp durdum ve kendimi rahatlamış hissettim. Ancak bir süre sonra kafamı kurcalayan bir şey yarı uykulu halimi sona erdirdi. Kendimi nedense birden huzursuz hissettim. Sanki nereden geldiğini anlayamadığım bir diş ağrısı başlamıştı. Hangi dişim ağrıyordu? Ağrıyan diş çenemin solunda mıydı, sağında mıydı? Üst sırada mıydı, yoksa alt sırada mıydı? Tuhaf bir düşünce kafamı doldurmuştu. Verdiği gerginlik rahatsız ediciydi ve nasıl oldu bilmiyorum. Aniden her şey berraklaştı. Emindim, ben yıllar önce buraya gelmiştim. Bu duvarları, iskemleleri, masaları, duman dolu salonu anımsıyordum. Ancak anılarıma ne kadar çok dönmeye, onlara yaklaşmaya çabalasam, onlar benden o kadar inatla uzaklaşıyordu. Elle tutulamayan bir deniz anası gibi bilincimin en karanlık köşesine kaçıyordu. Kahvehanede tanıdığım bir şey aradım. Yeni kasayı anımsamıyordum, duvarların ucuz, kahverengi tahta kaplamasını da. Fakat ben buraya daha önce gelmiştim, uzun yıllar önce, aradan 20 yıl geçmiş olabilirdi, belki de daha fazla. İçimdeki bütün duyguları zorladım, onları salonun her köşesine yolladım, sonra tekrar geri çağırdım. Hayır, lanet olsun, bana o yılları anımsatacak bir şey bulamıyordum. İnsan bazı durumlarda elinden bir şey gelmedi mi hayal gücünün yeteneksiz olduğunun farkına varır ve öfkelenir. Fakat ben yine de aradığımı bulacağımın ümidini yitirmedim. Küçük de olsa bir şey anımsamalıydım. Çünkü beynimin değişik özellikleri vardı. Onlar kimi zaman çok iyiydi, kimi zaman da hiç iyi değildi. İstediğinde inatçı ve bencil olabiliyordu, istediğinde ise çok uysal ve bağımlı. O yüzleri, kitapları, olayları, yaşanmış her şeyi çoğu kez karanlığının derinliğine çekip yutuyor ve onları bir daha bu yeraltı dünyasından sadece istemekle, zor kullanmadan çıkarıp tekrar geri vermiyor. Böyle durumlarda bir kartpostala, bir zarf üzerindeki birkaç kelimeye ya da sararmış gazete sayfasına şöyle bir bakmak yetiyor ve her şey karanlık sularda oltamın ucuna gelen balık gibi zihnimdeki yerini canlı canlı tekrar alıyor. Aradığım insanı o anda tümüyle anımsıyorum. Ağzını, gülerken ağzının solundaki eksik dişi, nasıl güldüğünü, gülerken bıyıklarının nasıl titrediğini, yüz hatlarının nasıl değiştiğini. Her şey uzun yıllar sonra da olsa hemen gözümde canlanıyor. O insanın sadece dış görünüşünü değil, konuşmalarımızda bana neler anlatmış olduğunu kelimesi kelimesine yine anımsıyorum. Fakat bütün bunları yıllar sonra tekrar gözümün önüne getirmek, sözleri anımsamak, kimi duygulara ulaşmak için bana her defasında uyandırıcı bir şey, küçük bir yardımcı gerekiyor. İyice düşünebilmek, o gizemli olta kancasına şekil vermek için gözlerimi kapattım. Fakat olmadı, başaramadım. Her şey yıkıntılar altında unutulmuş. İki şakağım arasındaki anımsama aygıtımın o bencilliğine ve işe yaramazlığına çok öfkelendim. Bozulmuş bir aleti vurup sarsarak tekrar çalıştırmak ister gibi bir an için alnıma yumruklar indirmek istedim. Hayır, burada daha fazla oturup kafa yormanın ve kendi kendime kızmanın faydası yoktu. Biraz kendime gelmek için öfkeyle masadan kalktım. Fakat çok ilginç, salonda daha birkaç adım atmıştım ki içimdeki karanlık birden ışıldamaya, aydınlanmaya başladı. O anda anımsadım. Kasanın sağından arka taraftaki penceresiz büyükçe bir odaya geçiliyordu. Yürüdüm ve haklı olduğumu fark ettim. Yıllar öncesine göre duvarları başka desenli kağıtlarla kaplıydı. Fakat anımsadığım o dört köşe, müşterilerin bilardo ve iskambil oynadığı salondu. Her şeye tek tek baktım. Aynı anda bütün vücudum titremeye başladı çünkü az sonra geçmişi anımsayacağımı biliyordum. İki bilardo masası suları kirli havuzlar gibi orta yerde sessiz sessiz öylece duruyordu. Köşelerdeki küçük masalardan birine iki profesör ya da müşavir karşılıklı oturmuş iskambil oynamaktaydı. Demir döküm sobanın hemen yanında, telefon kulübesinin biraz ötesinde küçük dört köşe bir masa duruyordu. İşte o anda kafamda şimşekler çaktı, sanki beynim sarsıldı. Artık biliyordum, her şeyi anımsamıştım. Ulu Tanrım, bu masada Mendel otururdu. Jakob Mendel, kitapçı Mendel. 20 yıl sonra yine onun dükkanına yolum düşmüştü. Yukarı Alster Caddesi'ndeki kafe kuluktaydım. Jakob Mendel'i nasıl unutabilirdim? Onun gibi çok değişik, inanılmaz, dünya harikası bu insan hep anımsanırdı. Üniversitede saygıdeğer öğretim üyelerinden oluşan küçük bir çevrenin yakından tanıdığı Jakob Mendel anılardan yok olamazdı. Sabahtan akşama kadar aralıksız burada oturan, bilimin simgesi, Kafe Kuluk'un ünü ve onuru bu kitap sihirbazı ve komisyoncusu unutulamazdı. Bir an için bakışlarımı içime çevirdim, her şey aydınlandı ve o unutulmaz kişi resim gibi karşımda belirdi. Şimdi az ötede mermeri eskimiş, kirlenmiş, üzeri kitaplar ve kağıtlarla dolu masasında her zamanki gibi oturuyordu, canlıydı. Gözlüklü bakışlarını kendinden geçmiş gibi dikkatle önündeki bir kitaba dikmişti. Görüyordum, iskemlesinde oturmuş okuyor ve okurken mırıldanıp vızıldıyor, vücudunu ve saçları dökülmüş, lekeli başını Doğu ülkelerinden birinde gitmiş olduğu ilkokulda yaptığı gibi ileri geri sallayıp duruyordu. Önündeki kataloglarla kitapları tıpkı çocukluğunun Talmud okulunda öğrettikleri gibi şarkı söyleyen titrek sesiyle okuyordu. Sürekli sallanan kara bir salıncak gibiydi. Tıpkı bir bebeğin beşiğinde sallana sallana her şeyi unutup uykuya dalması gibi dindarlar da bu hareketle haylaz ruhlarının rahatladığına inanır. Gerçekten de bu Jakob Mendel öyle anlarda çevresinde olup biten hiçbir şeyi ne görür ne de duyardı. Öteki masalarda iskambil oynayanlar ne kadar gürültü yaparlarsa yapsın, bilardo oynayanlar seslerini yükseltsin ya da telefon zili ne kadar çalarsa çalsın, yerler fırçalansın, sobaya kömür atılsın, Jakob Mendel bütün bunları fark etmezdi. Bir akşam biraz ötesindeki sobadan kor bir kömür yere düşmüştü. Parkenin tahtası hemen yanmaya, kokular ve dumanlar çıkmaya başlamıştı. Tehlikeyi fark eden bir müşteri anında atılmış ve ateşi söndürmüştü. Jakob Mendel ise iki adım ötesinde olup biteni fark etmemişti bile. Çünkü o, dua eden dindarlar, iskambil oynayanlar ya da içenler gibi uyuşmuş, sadece önünde durana bakıyordu. Jakob Mendel kendini okuduklarına öylesine veriyordu ki, sanki o anda bu dünyada değildi. Genç bir delikanlıyken bana, Galicyalı bu küçük adam kendini bir şeye tam anlamıyla vermenin ne demek olduğunu öğretmişti. Sanatçıyı, düşünürü, gerçek bilim adamını ötekilerden ayıran bu özellikleri sınırsız bir düşkünlüğe sahip olmalarıydı. Beni ona götüren üniversitedeki benden biraz büyük bir arkadaşımdı. O sıralar bugün olduğu gibi o yıllarda da pek tanınmayan doktor ve manyetizmacı Mesmer üzerine araştırmalar yapıyordum. Ancak pek şansım yoktu. Doğru dürüst bir belge bulamıyordum. Her şeyden habersiz yeni öğrenci ben, yardımını rica ettiğim kütüphaneciden de pek dostça olmayan bir yanıt almıştım. Gerekli belgeleri araştırıp bulmak benim görevimdi, onun değil. İşte o günlerde arkadaşım bana onun adından söz etti. Ben seni Mendel'e götüreyim dedi. O her şeyi bilir. Kimsenin tanımadığı en küçük antikacıdan da olsa sana istediğin kitabı getirtir. Viyana'nın en becerikli insanıdır. Çok ilginç birisidir de. Onun gibi kitap dinozorlarının nesli yavaş yavaş tükeniyor. Birlikte Kafe Kuluk'a gittik. Masasında oturuyordu kitapçı Mendel, sakallı, gözlüklü, siyah giyimli, rüzgarda sallanan bir bitki gibi bir öne bir geriye gidiyor, önündeki kitabı okuyordu. Yanına sokulduk fakat o bizi fark etmedi. Oturmuş, okuduklarına dalmış, sallanıp duruyordu. Arkasındaki duvarda asılı eski, siyah pelerinin cepleri de dergiler ve bir takım kağıtlarla doluydu. Yanında durduğumuzu belli etmek isteyen arkadaşım kısaca bir öksürdü. Fakat başını önündeki kitaba iyice eğmiş olan Mendel duymadı bile. Bunun üzerine arkadaşım bir odanın kapısına vurur gibi masanın mermerini tıklattı. Mendel başını kaldırdı, madeni çerçeveli gözlüğünü alnına itti ve aklaşmaya başlamış kaşlarının altından küçük, canlı, kara ve çok uyanık, bir yılanın dili gibi hareket eden ilginç iki göz dikkatle yüzümüze baktı. Yanımdaki arkadaş bizi tanıştırdı ve ne aradığımı söyledi. Ardından da ben hemen arkadaşımın önerdiği gibi bana bilgi vermekten kaçınmış olan kütüphaneciyi şikayet ettim. Mendel arkasına dayandı ve şöyle bir gülümseyip Doğu Avrupalı aksanıyla konuştu. Bilgi vermekten kaçındı mı? Hayır, hayır. Hiçbir şey bilmediğinden bilgi veremedi. O bir zıp çıktı, bir yerden bitme. Tüyleri aklaşmış zavallı eşeğin teki. Ne yazık ki ben onu 20 yıldır tanıyorum fakat o günden bugüne hiçbir şey öğrenmedi. Onun gibilerin becerdiği tek şey maaş alıp öylece oturmaktır. Bütün gün taş kırmalı bu doktor beyler, kütüphanede kitaplara göz kulak olacaklarına. Böylece içini boşaltınca bütün buzlar eridi. Cana yakın bir el hareketiyle bana, üzeri karmakarışık, kağıtlar ve dergiler dolu mermer masasına oturmamı rica etti. Üzerindeki bibliyografik ilahiler ile bir kilise mihrabını andıran bu masayla tanışmam o gün oldu. Oturur oturmaz ne aradığımı söyledim. Manyetizma üzerine yeni çıkmış eserlerle, Mesmer üzerine yazılmış olumlu ve olumsuz kitaplara gereksinim vardı. Mendel avına kurşunu sıkmaya hazırlanan bir avcı gibi sol gözünü bir an için kapattı ve düşündü. Bu düşünmesi gerçekten sadece bir saniye sürdü ve hemen sonra sanki elindeki bir katalogdan okurmuş gibi ezberinden en az 2-3 düzine kitap adı saydı. Her kitabın hangi yayın evinde, hangi yılda basıldığını söyledi, fiyatını da verdi. Çok şaşkın bir halde yanında oturdum, bir an için ne söyleyeceğimi bilemedim. Buraya hazırlıklı gelmiştim fakat bu kadarını da beklemiyordum. Şaşkınlığım hoşuna gitmiş olacaktı ki, hemen bilincinin tuşlarında konumla ilgili akla gelmeyen şeyler de çaldı. Bana birçok isim, kitap başlığı verdi, kapsamlı açıklamalarda bulundu. İşte o anda kavradım. Bu Jakob Mendel'i tanımakla inanılmaz bir akıl dehasına rastlamıştım. O iki ayaklı bir ansiklopedi, bir üniversite kataloğu idi. Şaşkın şaşkın bu yaratıcı adama baktım. Karşımda oturan Galicyalı bu ufak tefek kitap antikacısının yüzüne, belki 80'e yakın ismi ezberinden pek önemli bir şey yapmıyormuş gibi çabucak alt alta sıraladıktan sonra elde ettiği zaferden memnun gözlüğünü eline aldı ve bir zamanlar beyaz olan mendiliyle camlarını sildi. Şaşkınlığım geçtikten sonra adını verdiği kitaplardan hangisini bana temin edebileceğini sordum. Bakalım, ben elimden geleni yapmaya çalışacağım diye homurdanır gibi konuştu. Yarın yine bir uğrayın. Mendel size mutlaka bir şey bulacaktır. Bir çıkar yol hep vardır. Akıllı olan şanslıdır da. Ona saygıyla teşekkür ettim ve saygımı daha da abartarak istediğim kitabın adını bir kağıt parçasına yazabileceğimi söyledim. Arkadaşım dirseğiyle dokunup bunun bir hata olduğunu söylemek istedi fakat çok geç kalmıştı. Çünkü Mendel'in gözlerinin bakışıyla yerin dibine girebilirdim. Bu gözlerde hem zafer duyguları vardı hem de hakarete uğramış birinin bakışları. Üstün birinin biraz alaycı, biraz kralımsı, karşısındakine Shakespeare'in Macbeth'ini anımsatan bakışlar. Sonra kısaca bir güldü, boğazındaki iri yumru tuhaf bir şekilde aşağı yukarı hareket etti. Sanki ağzından çıkacak kötü bir sözü son anda zorla yutmuştu. İyi niyetli kitapçı Mendel o sıra bana ne söylese yeriydi çünkü haklıydı. Sadece benim gibi yabancının teki, dünyadan habersizin biri o andaki davranışı ile sanki kitapçıda bir çırağı ya da kütüphanedeki memurun birine kitap adı yazdırır gibi Jacob Mendel'e hakaret edebilirdi. Onun pırlanta beyninin böyle saçma şeylere hiçbir zaman gereksinimi olmamıştı. O gün nazikçe yapmış olduğum öneriyle Mendel gibi üstün zekalı bir insanı çok incitmiş olduğumu sonraları kavramıştım. Çünkü bu ufak tefek, omuzları çökmüş, yüzünü sakalının sarmış olduğu Galiçyalı Yahudi Jacob Mendel belleğin devi idi. Kireç renginde, kirli ve gri yosun kaplı alnının arkasına gizemli bir yazıyla her kitabın ilk sayfasındaki yazar ve kitap adı sanki çelikten harflerle dağlanmıştı. Daha dün piyasaya çıkmış bir eserle bundan 200 yıl önce basılmış her kitabı anında anımsıyordu. Sadece adını değil, yayın evini, hangi kentte çıkmış olduğunu, fiyatını da size söylüyordu. Kitapların nasıl ciltlenmiş olduğu, içindeki resimler de anısındaydı. Bütün bu kitapları elinde tutmuş ya da herhangi bir dükkanda, kütüphanede rafta görmüş olması ona yetiyordu. Eğer aranan bir kitabın bir zamanlar, örneğin Regensburglu antikacının kataloğunda 6 marka satıldığını görmüşse bunu hemen anımsayıveriyordu. Aynı kitaptan 2 nüshanın 2 yıl önce Viyana'da bir açık artırmada tanesi 4 krondan satılmış ve kimin tarafından satın alınmış olduğu da aklındaydı. Listeler tutan ve her şeyi kartoteklere kaydeden kütüphanecilerin raflarını, kitapların depolarını onlardan daha iyi tanıyordu. Onun sahip olduğu tek şey belliydi. Yeteneğinin sırrı da çok iyi konsantre olabilmesiydi. Ancak bu ilginç insan, kitap, yazar, fiyat, yayın evleri ötesinde eserin içeriği üzerine pek bilgi sahibi değildi. Onu kendine çeken sadece ilk sayfalardı. Kitaplardan başka bir dünyada yaşamıyordu o. Jacob Mendel'in dünyası kurşunlara dökülmüş, kağıtlara basılmış, kitaplarda bir araya getirilmiş harflerdi. Jacob Mendel'in inanılmaz belleğinin mükemmelliğini Napolyon'un fizyonomiye, Mezofanti'nin dillere, Lasker'in satranca ve Busoni'nin müziğe olan olağanüstü ilgisiyle karşılaştırabiliriz. Eğer ona üniversitede ya da resmi bir makamda görev verilmiş olsaydı, beyninin yeteneği ile binlerce, yüz binlerce öğrenci ve bilim adamını hem şaşırtır hem de onlara çok yararlı olurdu. Bugün kütüphane dediğimiz herkese açık hazineler, Jacob Mendel'i görevlendirmiş olsalardı çok kazançlı çıkarlardı. Fakat tepemizdeki o dünyanın kapıları, Talmud okulundan başka bir yerde eğitim almamış bu ufak tefek Galiçyalı kitapçıya hep kapalı kalmıştı. O nedenle de bu inanılmaz yetenek sadece Kafe Kuluk'un o mermer masasında etkisini göstermişti. Eğer günün birinde büyük bir psikolog ortaya çıkıp da bellek denen o gücü çok kapsamlı ele alırsa, kitap adlarını ve fiyatlarını ezbere bilen bu olağanüstü insan, antikacılık biliminin adsız ustası, dahi Jacob Mendel'den de söz etmek zorundadır. Pek yakından tanımayanlar için o küçük bir kitap bezirganıdır. Her pazar günü Neue Freie Presse ve Neuer Wiener Tagblatt'ta şu ilan çıkardı. Eski kitaplar satın alınır, en yüksek fiyat verilir, almaya gelinir. Mendel, Yukarı Alser Caddesi. Sonra bir telefon numarası, tabii Kafe Kuluk'un telefonu. Evlere gider, küçük kitap depolarını karıştırır, yanındaki Kaiser sakallı bir hamalla her hafta yeni yeni ganimetleri buraya, merkeze taşırdı. Onları sonra evine ya da başka bir yere götürürdü. Jacob Mendel'in elinde kitap ticareti yapmak için izin belgesi yoktu. O çabası karşılığı pek para kazanamayan bir kitap bezirganıydı. Üniversite öğrencileri artık ihtiyacı olmayan kitaplarını ona satar, bu kitaplar onun elinden geçerek eski öğrencilerinden yeni öğrencilere ulaşırdı. Mendel aranan her türlü kitabı da ne yapıp eder bulurdu. Bütün bu aracılık karşılığı eline birkaç kuruş kalırdı. Onun dünyasında paranın yeri yoktu. Mendel'i sırtında hep aynı eski, aşınmış giysisiyle görürdünüz. Sabah, öğle ve akşam önünde bir bardak sütle bir iki dilim ekmek dururdu. Kimi öğlenleri de karşıdaki lokantadan getirdiği birkaç lokma yemeği atıştırırdı. Sigara içmez, iskambil oynamazdı. O hiçbir şey yapmazdı, kısacası o yaşamazdı. Onda tek yaşayan gözlük camlarının ardındaki iki gözdü. Bu gözler Mendel'in gizem dolu beynini kelimeler, kitap başlıkları ve yazar isimleriyle sürekli doldururdu. Kafasının içindeki kütlede üzerine yağan yağmur damlalarını aralıksız içine çeken çayırlar gibi tüm kelimeleri alıp yutardı. İnsanlar onu ilgilendirmezdi. İnsan özellikleri arasında tek tanıdığı, her insanda görülen gururdu. Daha önce hiç görmediği birinin kendisine çok gereksinimi olan bir kitabı aramadığı yer kalmayınca bütün ümidini yitirmiş, yanına gelmesiyle Mendel gururlanırdı. Viyana'da ve Viyana dışında onun bilgilerine saygı duyan ve onlara gereksinimi olan birkaç düzine insanın yaşadığını bilmesi de onun gururuydu. Bugün büyük kent dediğimiz milyonlar yığışımlarında pek görünmeyen fakat küçük küçük ışıldayan elmas çentikleri vardır. Sadece bir avuç kitapseverin tanıdığı Jakob Mendel de bunlardan biriydi. Nasıl zamanında değerli müzik notaları üzerine bilgi toplayan biri, müzik dostları cemiyetindeki masasında başında kırmızı takkesi, dosyalar ve notalar arasında oturan, her türlü sorunun altından dudaklarında bir gülümsemeyle kalkmasını bilen, Eusebius Mendizuski'ye gitmişse günümüzde eski Viyana tiyatrosu ve kültürü üzerine araştırma yapanlar doğruca bu konunun uzmanı Glassy Baba'ya gidiyorsa o tarihlerde de ender ve değerli kitap çılgını Viyanalılar ne yapacaklarını bilmediler mi Kafe Kuluk'ta oturan Jakob Mendel'in yolunu tutardı. O günlerde meraklı bir genç olan bana Mendel'i çalışırken seyretmek sonsuz, inanılmaz bir zevk verirdi. Önüne değersiz bir kitap konduğunda kapağını açar açmaz iğrenir gibi hemen kapatır ve 2 kron diye homurdanırdı. Fakat getirilen kitap çok değerli, piyasada hemen hemen bulunmayan bir eser ise önce saygıyla şöyle bir geri çekilir, sonra kirlenmesin diye kitabın altına bir parça kağıt koyar ve seyretmeye devam ederdi. Bu arada elleri pis, mürekkep lekeli, tırnak altları kirli olduğu için utandığını fark ederdiniz. Biraz sonra yavaş yavaş kitaba dokunur, paha biçilmez eserin sayfalarını büyük bir saygıyla ve dikkatle tek tek çevirirdi. Böyle bir anda hiç kimse konuşup onu rahatsız etmezdi. Çünkü Jakob Mendel o saniyelerde duaya dalmış koyu bir dindarı andırırdı. Kitaba bakışıyla ve dokunuşuyla kendini tapınakta dini bir törende gibi hissederdi. Hafif kamburlu sırtı ile geri gider, dudaklarının arasından mırıltılar ve hırıltılar çıkar, arada sırada kafasını kaşır, anlaşılmayan bir şeyler söyler, çok hoşuna giden bir şey fark etti mi ürkek bir vay ve ohla hayrete düşer, kopmuş ya da lekelenmiş bir sayfa ile karşılaştığımı bir yazıkla çok üzülürdü. En sonunda da kitabı eline alır, önce şöyle bir tartar, sonra gözlerini hafifçe yumup elindeki ender çiçeği koklayan çok romantik bir genç kız gibi sayfaları uzun uzun koklardı. Bu biraz kapsamlı inceleme sırasında kitap sahibi bir sınav sonucunu bekler gibi sabırlı olmak zorundaydı. Sonra Mendel heyecanla, daha doğrusu sınırsız bir coşkuyla kitap üzerine düşündüklerini kimi zaman araya fıkralar da katarak anlatırdı. Böyle anlarda gözleri ışıldar, yüzünün rengi değişir, gençleşir, canlanırdı. Eğer Mendel'i pek tanımayan kitap sahibi sonunda ona bu emeği için para vermeye kalkışırsa çok öfkelenir, müzede bilgiler verdiği bir Amerikalının bahşiş uzatması üzerine kızan müze görevlisi gibi ona sırtını dönerdi. Başkası bir kadınla tanıştığında nasıl mutlu olursa, Mendel de değerli bir kitabı elinde tuttuğunda aynı mutluluğa erişirdi. Bu anlar onun platonik aşk geceleriydi. Ona hükmeden tek şey kitaptı, para değil. Tanınmış koleksiyoncuların yanı sıra Princeton Üniversitesi kurucuları da Jakob Mendel'e kitap satın alıcısı ve kütüphane danışmanı olarak görev vermek için çok uğraşmışlardı. O bu gibi önerileri hep reddetmişti. Onun yeri Kafe Kuluk idi. Bundan 30 yıl önce o günlerde henüz aklaşmamış sakalı ve alnına düşen kıvır kıvır saçlarıyla hahamlık öğrenimi için Doğu Avrupa'dan Viyana'ya gelmişti. Fakat kısa süre sonra Musa'nın o katı öğretisini terk etmiş ve kendini kitapların coşku dolu ve çekici çok tanrılılığına vermişti. İlk aylarda Kafe Kuluk'a şöyle bir uğrardı. Fakat zamanla orası Jakob Mendel'in atölyesi, merkezi, posta kutusu ve dünyası olmuştu. Bir rasathanede oturmuş her gece teleskopundan yıldızların sonsuzluğunu, onların gizemli hareketlerini, karmaşasını, sönmesini, doğmasını inceleyen bir gökbilimci gibi dört köşe masasında oturan Jacob Mendel de gözlüğünün camları ardından kitapların bilinmeyen evrenine bakıyor, üzerinde yaşadığımız dünyanın tepesinde dönüp duran kitaplar dünyasının gizemini anlamaya çalışıyordu. Tabii Kafe Kuluk çalışanları ona büyük saygı besliyordu. Ne de olsa bu kahvehane Alcest ve Iphigenia in Tauris operalarının yaratıcısı Christoph Willibald Gluck'tan esinlenmiş adından çok Jacob Mendel nedeniyle Viyana'da tanınıyordu. Kiraz ağacından yapılmış tarihi kasa, sık sık tamir gören bilardo masaları, bakır kahve kazanı gibi o da buranın demirbaşlarındandı. Her gün oturduğu masa sanki kutsal bir tapınaktı. Mendel'e bir şey danışmaya ya da bir kitap satmaya gelenlere garsonlar nazikçe kahve siparişi vermeleri gerektiğini anımsatırdı. Onun biliminden elde edilen kazancın önemli bir bölümü şef garson Dübler'in belinden sallanan büyük deri çantaya akardı. Bunun karşılığında da kitapçı Mendel kimi ayrıcalıklara sahipti. Kahvehanenin telefonunu istediği zaman kullanabilirdi, bütün mektupları Kafe Kuluk'a gelirdi, iyi niyetli yaşlı tuvaletçi kadın paltosunu fırçalar, giysilerinin kopmuş düğmelerini diker, haftada bir de küçük torbadaki kirli çamaşırlarını yakındaki çamaşırhaneye götürürdü. Karşıdaki lokantadan da sadece ona öğle yemeği alınırdı. Kahvehane sahibi Bay Sternterna her sabah masasına gelir, kendini çoktan kitaplarına vermiş olan Jacob Mendel çoğu kez fark etmese de onu saygıyla selamlardı. Sabahları tam saat 7.30'da girdiği kahvehaneyi son lambalar söndürülürken terk ederdi. Diğer müşterilerle hiç konuşmaz, günlük gazeteleri okumazdı. Dünyada neler olup bittiğinden habersizdi. Bay Sternterna günün birinde ona nazikçe sormuştu. Acaba kahvehanedeki gaz lambalarının yerine taktırmış olduğu elektrik ampullerinin ışığında daha iyi mi okuyordu diye. Jacob Mendel başını kaldırmış ve şaşkın şaşkın duvardaki ampullere bakmıştı. Elektrikçilerin yanı başında günlerce gürültü yaptığını ve kahvehanedeki bu değişikliği fark etmemişti. Gözlüğünün yuvarlak iki deliği sadece ışıldayan ve her şeyi yutan o mercekler, harfleri oluşturan milyarlarca kara su böceğini bir filtre gibi içine çekiyordu. Bunların dışında hiçbir şeyi ne görüyor ne de duyuyordu. Son 30 yılı, daha doğrusu yaşamın en önemli yıllarını sadece burada dört köşe masasında okuyarak gözden geçirerek, kıyaslayarak ve hesaplayarak geçirmişti. Günlük yaşamı sadece uykuyla bölünmüş, sürekli bir düş olmuştu. Jacob Mendel'in bir zamanlar kehanetlerde bulunduğu mermer masasının şimdi az ötede bir mezar taşı gibi durduğunu görünce irkildim. Yıllar sonra yaşlanmış ben, onun gibi bir insanla nelerin yitirilmiş olduğunu o anda çok iyi anladım. Gittikçe monotonlaşmaya başlayan dünyamızda böylesine eşsiz insanların varlığı çok önemliydi. O günlerde içimdeki genç ve deneyimsiz insan Jacob Mendel'i çok sevmişti. Fakat savaş yıllarında ve sonraki yıllarda kendini onun gibi çalışmalarına adamış ben, Mendel'i unutmuştum. Ancak şimdi, aradan onlarca yıl geçtikten sonra bu boş masanın karşısında durunca o insandan hem utandığımı hissettim hem de çok meraklandım. O günlerde içimdeki genç ve deneyimsiz insan Jacob Mendel'i çok sevmişti. Fakat savaş yıllarında ve sonraki yıllarda kendini onun gibi çalışmalarına adamış ben, Mendel'i unutmuştum. Ancak şimdi, aradan onlarca yıl geçtikten sonra bu boş masanın karşısında durunca o insandan hem utandığımı hissettim hem de çok meraklandım. Nereye gitmişti? Ne olmuştu ona? Hemen garsonu çağırdım ve sordum. Hayır diyerek özür diledi. Mendel adında birini tanımıyordu. Kahvehanenin müşterileri arasında o isimde biri yoktu. Yoksa benim aradığım Bay Mendel miydi? Biraz ötede Florian sokağında tuhafiye dükkanı vardı. Dudaklarımda bir acılık hissettim o anda. Unutulmuşluğun acısını. Biz niçin yaşardık? Ayakkabımızın altından kalkan son tozla rüzgar her şeyimizi yok ettikten sonra... Bir insan 30 yıl, belki de 40 yıl boyunca bu küçük salonda nefes almış, okumuş, düşünmüş, konuşmuştu. Aradan sadece 3-4 yıl geçmesi ve yeni birisinin gelmesi yeterliydi unutulup gitmesi için. Jakob Mendel, kitapçı Mendel Kafe Gluck'ta unutulmuştu. Öfkelenir gibi oldum ve şef garsona Bay Stenterna ile konuşmak istediğimi söyledim. Kahvehanenin eski elemanlarından birini de çağırabilirdi bana. Ah, Bay Stenterna mı? O burasını çoktan satmıştı. Kısa süre önce de vefat etmişti. Eski şef garson da Krims'teki köy evinde yaşamaktaydı. Hayır, eskilerden hiç kimse yoktu burada. Bir dakika, vardı tabii. Tuvaletlere bakan yaşlı Sporşil henüz buradaydı. Fakat eski müşterileri anımsayacağını pek sanmıyordu. Bir an için düşündüm, bir Jakob Mendel unutulamazdı. Bana hemen Bayan Sporşil'i bulmasını söyledim. Bayan Sporşil geldi. Arka taraftaki tuvaletin kapısından çıktı, zor yürüyordu. Karmakarışık saçları bembeyaz olmuştu. Kızarmış ellerini belinden sallanan beze şöyle bir sildi. Az önce yarı karanlık tuvalette yerleri süpürmüş ya da camları silmiş olacaktı. Kendine güvensiz duruşundan aniden kafenin ışıklar içindeki bu şık salona çağrılmış olmasının yaşlı kadını çok huzursuz ettiği belliydi. Başını kaldırıp ürkek, hiç konuşmadan çok dikkatli ve şüpheli bakışlarını yüzüme dikti. Ne isteyebilirdim kendisinden? Fakat ağzımdan Jakob Mendel kelimeleri çıkar çıkmaz gözleri irileşti, bakışları değişiverdi. Yaşlı kadın omuzlarını şöyle bir oynattı ve ''Ah tanrım!'' diye konuştu. ''Onu şimdi kim anımsıyor ki? Zavallı Bay Mendel, birden ağlamaya başlayacak sandım. Bayan Sporşil, geçmişinden, gençlik yıllarından ya da ortak bir anıdan söz edilmiş ileri yaşta her insan gibi çok duygulandı. Hayatta olup olmadığını sordum.'' Ah tanrım, zavallı Bay Mendel, 7 yıl oldu vefat edeli. Nasıl da iyi yürekli, cana yakın bir insandı. Düşünüyorum da ne kadar uzun yıldır tanıyordum onu. En az 25 yıl. İşe girdiğimde Bay Mendel çoktan buradaydı. Ölümüne neden olanlar çok alçaklık ettiler. Yaşlı kadın gittikçe heyecanlanıyordu. Bir an sustu ve sonra sordu. Acaba akrabası falan mı oluyordum? Yıllar boyu hiçbir akrabası ya da yakını gelip onunla ilgilenmemişti. Vefatından sonra da arayan soran olmamıştı. Bildiğim bir şey varsa anlatmamı rica etti. Hayır, bilmiyorum. İnanabilirdi bana. Fakat o bana anlatabilirdi. Jakob Mendel üzerine bildiklerini. İyi yürekli bu insan ne yanıt vereceğini bilemedi. Utanır gibiydi. Islak ellerini kurulayıp duruyordu. Anlamıştım. Tuvaletleri temizleyen biri olarak kirli önlüğü ve karmakarışık beyaz saçlarıyla şimdi kahvehanenin orta yerinde durup benimle konuşmaya çekiniyordu. İkide bir de korkuyla sağına soluna bakıp garsonların söylediklerini dinleyip dinlemediğine dikkat ediyordu. Bunun üzerine yıllarca Mendel'in mekanı olmuş olan yan salona geçmemizi önerdim. Benimle orada daha rahat konuşabilirdi. Duygulanmış gibi başını salladı. Sanki onu anlamış olduğum için teşekkür etmek istiyordu. Sonra zor yürüyen yaşlı bayan Sporşil önde, ben peşinde yan salona geçtik. Garsonlar şaşkın şaşkın peşimizden baktı. Masalarda oturan bazı müşterilere de birbirine uymayan bu iki insan biraz tuhaf gelmiş gibiydi. Yan salonda Jakob Mendel'in masasına oturduk. Yaşlı kadın bana onun, kitapçı Mendel'in nasıl yok olup gittiğini anlattı. İleride başka çevrelerden de yeni bilgiler edindim. 5. ayrımın sonu, sayfa 66.